bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Bin Muhteşem Güneş, Halit Hüseyin, Everest Yayınları, 5. Basım, Ağustos 2008. Kitabın özgün adı A Thousand Splendid Suns, Türkçe'ye çeviren Püren Özgören. Bu kitap 430 sayfadır. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 2 Mart 2009, okuyan Ayal Gökçe. Nereye giderseniz gidin, ülkeniz peşinizden gelir. Artık siz orada yaşamasınız da o içinizde yaşar. Afganistan'ın Halit Hüseyin'de yaşadığı gibi. Bin Muhteşem Güneş, ilk romanı Uçurtma Avcısı'yla tüm dünyada inanılmaz bir başarı yakalayan Hüseyin'in ikinci romanı. Yazar bu romanında da yine doğduğu toprakları anlatıyor. Bu kez iki kadının kesişen yaşamları ve dostlukları üzerinden. Küçük yaşta evlendirilen kızlar, çocuğu olmayan kadınlar, babaya ya da çocukluk arkadaşına duyulan geçmişe gömülmüş aşklar. Halit Hüseyin hasreti, dostluğu, aşkı ve insanlığı en iyi anlatan yazarlardan. Başarıyla kurduğu olay örgüsüyle çıkmaz yolların nasıl düzlükleri açılabileceğini gösteren yaratıcı bir kalem. Bin Muhteşem Güneş, kelimenin tam anlamıyla beklenen bir roman. Bu kitap, Gözümün İki Nuru, Haris ve Farah'a ve Afganistan'ın kadınlarına adandı. Birinci bölüm. Meryem, harami sözcüğünü ilk duyduğunda 5 yaşındaydı. Günlerden perşembeydi, bundan emindi. Çünkü yerinde duramadığını, zihninin harıl harıl çalıştığını çok iyi anımsıyordu. Bir tek perşembeleri böyle olurdu. Celil'in onu görmeye, kulübeye geldiği günler. Meryem vakit geçirmek, sonunda onun diz boyu otların arasından geçip açıklığa çıktığını ve el salladığını göreceği ana kadar oyalanmak için bir iskemleye çıkmış, annesinin Çin malı porselen çay takımını indirmişti. Bu takım annesi Nana'nın elindeki tek aile yadigarıydı. Daha 2 yaşındayken kaybettiği annesinden kalmıştı Nana'ya. Mavili beyazlı porselenlerin her bir parçası zarif, kıvrımlı ağzıyla demlik, elle boyanmış ispinozlarla kasım patılar, şeker kasesindeki şeytanı kovalayan ejderha hepsi de Nana için aziz, paha biçilmez şeylerdi. İşte Meryem'in elinden kayan, kulübenin zeminindeki tahta döşemelere çarpıp kırılan parça bu sonuncusuydu. Nana şekerliği görünce kıpkırmızı kesildi, üst dudağı titremeye başladı, gözleri hem bozuk hem de sağlam olanı dümdüz, kırpışmasız bir bakışla Meryem'e dikildi. Nana öyle kızgın görünüyordu ki Meryem ona yine cin gireceğinden korktu. Ama cin bu kez gelmedi. Onun yerine Nana Meryem'i bileklerinden yakaladı, yanına çekti, sıkılı dişlerinin arasından ''Seni küçük sakar harami seni'' dedi. ''Çektiğim onca çilenin ödülü bu işte. Aile yadigarımı kıran... Sakar bir harami. O sırada Meryem anlayamamıştı. Harami, piç sözcüğünün anlamını bilmiyordu. Buradaki haksızlığı ayrımsayacak asıl suçlunun tek günahı doğmak olan haramiyi dünyaya getirenler olduğunu bilecek yaşta da değildi. Yine de Nana'nın sözcüğü söyleyiş biçimi Meryem'i kuşkulandırdı. Harami olmak çirkin, tiksindirici bir şeydi galiba. Bir böcek, Nana'nın sürekli lanet okuduğu, kulübeden süpürüp attığı şu telaşlı kara fatmalar gibi bir şey. Daha sonra biraz büyüdüğünde anladı Meryem'in asıl içine batan, Nana'nın kelimeyi söyleme, daha doğrusu tükürme biçimiydi. Annesinin ne demek istediğini artık kavruyordu. Haraminin istenmeyen bir şey olduğunu, yani kendisi, yani Meryem, başkalarının sahip olduğu şeylerde, sevgi, aile, yuva, topluma kabul edilme gibi konularda hiçbir zaman hak iddia edemeyecek gayrimeşru bir varlıktı. Celil ona asla bu şekilde hitap etmezdi. Celil ona hep küçük çiçeğim derdi. Kızı kucağına oturtmaktan, ona öyküler anlatmaktan hoşlanırdı. Bir keresinde ona Herat'ı, Meryem'in 1959 yılında doğduğu kenti anlattı. Bir zamanlar Pers kültürünün beşiği, yazarların, ressamların ve sufilerin ocağı olduğunu. Orada ayağını uzatsan bir şairin kıçına değer diyerek güldü. Celil ona Kraliçe Cevherşah'ın hikayesini, 15. yüzyılda Herat'a duyduğu sevginin nişanesi olarak diktiği ünlü minareleri anlattı. Herat'ın yemyeşil buğday tarlalarını, meyve bahçelerini, tombul üzümlere gebe asma bahçelerini, üstü kemerli kalabalık çarşılarını uzun uzun tanımladı. Bir fıstık ağacı var dedi bir gün. Onun altında da Meryem Jo, büyük ozan Cemi. Eğildi, fısıldadı. Cemi 500 yıl önce yaşamış. Gerçekten. Seni bir kere oraya götürmüştüm. O ağaca çok küçüktün. Anımsayamazsın. Doğruydu. Meryem anımsamıyordu. İşin kötüsü ömrünün ilk 15 yılını Herat'a oldukça yakın, neredeyse yürüme mesafesinde geçirecek olsa da öyküsünü dinlediği bu ağaca bir daha hiç gidemeyecekti. Ünlü minareleri yakından göremeyecek, Herat'ın meyve ağaçlarından tek bir meyve koparamayacak, buğday tarlalarında dolaşamayacaktı. Ama Celil ne zaman böyle konuşsa Meryem büyülenmişçesine dinlerdi. Celil'in dünyevi bilgisinin enginliğine hayrandı. Bu tür şeyleri bilen bir babası olduğu için gururla, huşuyla ürperiyordu. Amma büyük palavralar derdin ana, Celil gittikten sonra. Eh, büyük adama da büyük palavra yakışır. Seni hiçbir zaman alıp da bir ağaca filan götürmedi. Seni meftun etmesine, gözünü boyamasına izin verme. Bize ihanet etti, senin şu biricik baban. Bizi sokağa attı. Onun için 5 paralık değerimiz yokmuş ki, o büyük, cafcaflı evinden atıverdi bizi. Evet, hem de büyük bir keyifle. Meryem bunları uslu uslu dinlerdi. Nana'ya Celil hakkında böyle konuşmasından ne kadar nefret ettiğini söylemeye cesaret edemezdi. İşin aslı Celil'in yanındayken kendisini hiç de bir harami gibi hissetmiyordu. Her perşembe Celil tebessümlerle, armağanlarla ve sevgi sözcükleriyle 1-2 saatliğine onu görmeye geldiğinde Meryem yaşamın sunabileceği bütün güzellikleri, bollukları hak ettiğini hissediyordu. İşte bu yüzden de Celil'i seviyordu. Onu paylaşmak zorunda olsa bile. Celil'in 3 karısı, 9 çocuğu vardı. Hepsi de Meryem'e yabancı olan 9 meşru çocuk. Herat'ın en varsıl adamlarından biriydi. Meryem'in hiç görmediği bir sineması vardı. Ama Celil kızın ısrarları üzerine en ince ayrıntısına kadar tarif etmişti. Dolayısıyla ön cephenin mavi çinilerle, ten rengi tuğlalarla kaplı olduğunu, kafes işi bir tabanı, balkonunda özel koltukları bulunduğunu biliyordu. Çift kanatlı iki tarafa da açılan giriş kapısı, karo döşeli bir lobiye açılıyor, lobideki cam mekanlarda Hint filmlerinin afişleri sergileniyordu. Salıları demişti Celil bir gün, çocuklara büfede bedava dondurma dağıtılıyor. Nana bunu duyunca anlamlı anlamlı gülümsedi. Erkeğin kulübeden ayrılmasını bekledi, sonra alayla, küçümsemeyle güldü. Yabancıların çocuklarına dondurma veriliyor. Sana ne veriliyor Meryem? Dondurmanın hikayesi. Celil'in sinemadan başka Karof'la Ferah'ta birer arsası, 3 halı mağazası, bir giysi dükkanı ve 1956 model siyah bir Roadmaster vardı. Herat'ı sırtı en sağlam adamlarından biriydi. Belediye başkanıyla, eyalet valisiyle dosttu. Evinde bir aşçı, bir şoför, 3 hizmetçi çalışıyordu. Bir zamanlar Nana da hizmetçilerden biriydi. Ta ki karnı şişmeye başlayıncaya kadar. Bunun üzerine diye anlatmıştı Nana, Celil'in ailesi soluğunu hep birden bir ağızdan öyle bir tuttu ki Herat havasız kaldı. Karılarının ana babaları ant içtiler, bu işi kan temizler dediler. Karıları Nana'yı evden atmasını istedi. Nana'nın babası yakınlardaki Güldaman köyünde yaşayan, yoksul sayılabilecek bir taş ustası olan adam, kızını evlatlıktan reddetti. Sonra da kimselerin yüzüne bakamadığını, rezil olduğunu iddia ederek eşyalarını topladı, İran'a giden bir otobüse bindi, kendisinden bir daha da haber alınamadı. Bazen dedi Nana, bir sabah erkenden, dışarıdaki tavukları yemlerken, keşke babam da bıçaklarından birini bileyip yapması gereken onurlu şeyi yapacak cesaret olsaydı diyorum. Öyleyse benim için çok daha hayırlı olurdu. Kümese bir avuç yem fırlattı, durdu, Meryem'e baktı. Belki senin için de. Ne olduğunu öğrenme acısını tatmazdın hiç olmazsa. Ama korkan tekiydi babam yani. Bunu yapacak dili, yüreği yoktu. Onurlu şeyi yapacak dil Celil'de de yoktu diye ekledi. Ailesine, karılarına ve kayınlarına karşı gelecek, hatasının sorumluluğunu üstlenecek yürek. Onun yerine kapalı kapıların ardında alelacele durumu kurtaracak bir pazarlık yapılıvermişti. Celil ertesi gün Nana'ya hizmetkarlar bölümündeki odasında bulunan 3 parça eşyasını toplatmış, evden yollatmıştı. Kendini savunmak için karılarına ne dediğini biliyor musun? Başına zorla musallat olduğumu, her şeyin benim suçum olduğunu. Dedi. Anlıyor musun? Bu dünyada kadın olmak demek işte bu demek. Nana elindeki yem tasını bıraktı, bir parmağıyla Meryem'in çenesini tuttu, kaldırdı. Bana bak Meryem. Meryem istemeyerek de olsa baktı. Bunu öğren, kafana iyice sok kızım dedi Nana. Pusulanın hep kuzeyi gösteren ibresi gibi bir erkeğin suçlayan parmağı da daima mutlaka bir kadını gösterir. Her zaman. Bunu hiç unutma Meryem. Celil ile karıları için ben bir dikendim. Bir pelin otu. Sen de öyle. Oysa daha doğmamıştın bile. Pelin otu nedir? Zararlı yabani bir ot dedi Nana. Hemen koparıp attığım bir şey. Meryem içinden kaşlarını çattı. Celil ona yabani otmuş gibi davranmıyordu ki. Hiçbir zamanda davranmamıştı. Ama akıllılık edip itirazını yüksek sesle dile getirmedi. Ancak yabani otların aksine benim yeniden bir yere ekilmem, beslenip sulanmam gerekiyordu. Senin hatırına. İşte Celil'in ailesiyle yaptığı sözleşme buydu. Nana her hafta yaşamayı kabul etmemişti. Ne diye kalacaktım orada? Şu Kinçini karılarını akşama kadar arabayla gezdirmesini seyretmek için mi? Babasından boşalan evde Herat'ın 2 kilometre kuzeyindeki Güldaman köyünde de oturmayacaktı. Uzak, tarafsız bir yerde yaşamak istiyordu. Komşuların gözlerini dikip karnına bakmayacağı, onu gösterip burun bükmeyeceği ya da daha kötüsü iştenlikten uzak, yapmacık bir şefkatle tebelleş olmayacağı bir yerde. Zaten inan bana, gözünün önünde olmamam babana da rahat bir nefes aldırdı. Bu durum çok işine geldi. Bu küçük araziyi öneren Celil'in ilk karısı Hatice'den olma en büyük oğlu Muhsin olmuştu. Güldaman'ın epeyce dışındaydı. Buraya Herat'ta Güldaman arasındaki ana yoldan ayrılan delik deşik meyilli bir toprak yolla ulaşılıyordu. Patika her iki yandan diz boyu otlarla beyaz ve parlak sarı çiçeklerin benetlediği çayırlarla kuşatılmıştı. Yokuş yukarı döne döne kıvrıla tırmanıyor, çeşitli kavak cinslerinin boy attığı yabani çalı öbeklerinin büyüdüğü düz bir araziye ulaşıyordu. Bu yükseklikten bakıldığında solda Güldaman'ın yel değirmenlerinin paslı kanatları seçilebiliyordu. Sağ yandaysa Herat uzanıyordu. Patikanın dibinde Güldaman'ı çeviren Safitko dağlarından kopup gelen geniş alabalık dolu bir nehir akıyordu. Irmığın yukarı kısmında dağlara doğru 200 metre kadar ileride salkım söğütlerden oluşan yuvarlak bir koru vardı. İşte sözü edilen açıklık bunun tam ortasında söğütlerin gölgesindeydi. Celil gelip araziye bir bakmıştı. Geri döndüğünde dedi Nana, hapishanesinin temiz duvarlarıyla pırıl pırıl zeminiyle övünen bir gardiyan gibiydi. Böylece babam bize bu sıçan deliğini yaptı. Nana 15'indeyken evlenmesine ramak kalmış. Talibi Şindantlı bir delikanlıymış. Genç bir muhabbet kuşu satıcısı. Meryem öyküyü bizzat Nana'dan dinlemişti. Annesinin o kısma hiç değinmemesine karşın gözlerindeki hülyalı özlem dolu ışıktan onun için çok mutlu bir dönem olduğunu anlayabiliyordu. Dün gününe doğru akıp giden bu günler belki de Nana'nın hayatında tek mutlu olduğu, gerçek saadeti tattığı dönemdi. Nana öyküyü anlatırken onun kucağında oturan Meryem annesinin gelinlik provasındaki halini gözünde canlandırmaya çalıştı. Onu bir atın sırtında hayal etti, yeşil duvağının gerisinde mahcup mahcup gülümsüyor, avuçları kızıl kınalı, gümüş tozuyla ortadan ayrılan saçlarına, bir bitki sapına dizili boncuklar iliştirilmiş, şennay zurnası üfleyen, dohollarını döven çalgıcıları, gelin alayını bağırış çağırış kovalayan çocukları görür gibiydi. Sonra düğüne bir hafta kala Nana'nın bedenine bir cin girmişti. Bunu Meryem'e uzun uzun anlatmasına gerek yoktu. Ona kendi gözleriyle defalarca tanık olmuştu zaten. Nana ansızın yere devrilir, vücudu kasılır, kas katı kesilir, gözleri kayar, kolları ve bacakları bir şey onu içeriden boğuyormuş gibi titremeye, seyirmeye başlardı. Ağzının iki yanında beyaz, bazen de kan yüzünden pembe köpükler. Sonra uyuşukluk, o ürkütücü bilinçsizlik, anlaşılmaz sayıklamalar. Haber Şindan'da ulaşınca muhabbet kuşu satıcısının ailesi düğünü iptal etti. Nana'nın deyişiyle korkuya kapıldılar. Gelinlik bir dolaba kaldırıldı. Ondan sonra da başkaca bir talip çıkmadı. Celil ile oğullarından ikisi, Ferhat ve Muhsin, korunun ortasındaki açıklığa küçük bir kulübe yaptılar. Meryem'in yaşamının ilk 15 yılını geçireceği evciyi. Güneşte kurutulmuş tuğlalar kullandılar. Üzerini çamurla, avuç avuç samanla sıvadılar. İçine 2 yer döşeyi, bir tahta masa, dik sırtlı 2 iskemle kondu. Bir pencere, bir de duvara çivilenmiş Nana'nın toprak kaplarını, biricik porselen takımını dizdiği raflar. Celil, kış için dökme demirden bir soba kurdu. Kulübenin arka tarafına kestiği yakacak odunları dizdi. Dışarıya bir ekmek tandırıyla etrafı telli bir kümes yaptı. Birkaç koyun getirdi, bir yem teknesi yaptı. Ferhat'la Muhsin'i söğütlerin oluşturduğu dairenin 100 metre dışına derin bir çukur kazdırdı, üstüne tahta bir kulübecik kondurup bir helaya dönüştürdü. Usta tutup yaptırabilirdi ama yapmadı dedi Nana. Aklınca günahının bedelini ödemiş oldu. Nana Meryem'i doğurduğu günü anlatırken yardımına hiç kimsenin gelmediğini söylerdi. Dediğine göre onu 1959 baharında gri, yağmurlu bir günde doğurmuştu. Kral Zahir Şah'ın genellikle olaysız geçen 40 yıllık saltanatının 26. yılında. Celil bir doktor, hatta bir ebe çağırma zahmetinde bulunmamıştı. Hem de vücuduna cin girebileceğini, doğum sırasında malum nöbetlerinden birini geçirebileceğini bile bile. Kulübenin zemininde tek başına yatmıştı. Yanında bir bıçakla tere batmış bedeniyle. Sancılar arttığında yastığı ısırıyor, sesim kısılıncaya kadar bağırıyordum. Yine de bir Allah kulu gelip yüzümü silmedi, bir bardak su vermedi. Sana gelince Meryemco, hiç acele etmedin kızım. O soğuk, taş gibi zeminde tam 2 gün yatırdın beni. Ne bir şey yedim, ne de uyudum. Sürekli ıkınıyor, bir an önce gelmen için Tanrı'ya yakarıyordum. Özür dilerim Nana, göbek bağımızı kendim kestim. Bıçağı yanıma onun için koymuştum. Özür dilerim. Tam burada, her seferinde, Nana'nın yüzünde ağır, dertli bir gülümseme belirir, bitmek bilmeyen bir yakınmanın mı, yoksa zoraki bir bağışlayıcının mı ifadesiydi, Meryem bir türlü çıkaramazdı. Kendi doğum şekli yüzünden özür dilemenin haksızlığını, buradaki adaletsizliği değerlendirmek genç Meryem'in hiç aklına gelmedi. Geldiği zaman, yani 10 yaşına bastığı sıralarda da zaten bu doğum öyküsüne inanmaz olmuştu. Celil'in anlattığı şekline inanıyordu. O sırada kendisi uzaklarda olsa da Nana'nın Herat'taki bir hastaneye götürülmesi, doğumun bir doktor tarafından yaptırılması için gerekli ayarlamaları yapmıştı. Nana'yı iyi aydınlatılmış bir odada temiz, düzgün bir yatağa yatırmışlardı. Meryem bıçaktan söz edince Celil başını esefle salladı. Meryem annesine tam 2 gün boyunca acı çektirdiğinden de kuşkuluydu artık. Bir saate kalmadan olup bittiğini söylediler dedi Celil. Sen hep iyi bir evlat oldun Meryemco. Daha doğuştan iyi bir evlatsın. Yanımda bile değildi ki diye tükürdü Nana. Tahtı seferdeydi. Değerli arkadaşlarıyla at koşturuyordu. Dediğine göre yeni bir kızı olduğunu haber verdiklerinde Celil omuzlarını silkmiş, atının yelesini okşamayı sürdürmüş ve tahtı seferde 2 hafta daha kalmıştı. İşin doğrusu seni 1 aylık oluncaya kadar kucağına bile almadı. O zaman da eğilip yüzüne şöyle bir baktı. Suratı biraz uzun gibi dedi, sonra da bana geri verdi. Meryem öykünün bu kısmına da inanmıyordu artık. Evet, Celil kendisinin de kabullendiği gibi tahtı seferde binek avındaydı. Ama haberi alınca omuz filan silkmemişti. Eğerini atladığı gibi Herat'a dönmüştü. Kızını kucağında zıplatmış, baş parmağıyla o kabuklu pul pul kaşlarını sıvazlamış, kulağına bir ninni söylemişti. Tamam, yüzünün azıcık uzun olduğu doğruydu. Ama babasının bunu böyle pat diye söylediğine kesinlikle ihtimal vermiyordu. Nana, Meryem adını kendisinin seçtiğini söyledi. Annesinin adıydı çünkü. Celil ise bu adı seçtiğini, çünkü sümbül teberin çok güzel, nefis bir çiçek olduğunu söyledi. En sevdiğin çiçek mi diye sordu Meryem. Eh, onlardan biri dedi adam, sonra gülümsedi.